أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Arz edeyim ki bahsimiz ölüm üzerinde, yani ölüm nedir ve bunu bize anlatmaya çalışıyor. Buyur ki ölüm mekanine, ölümün mahiyeti konusunda ki görüşler diyor, tabi olarak ölümün hakikatine dair görüş, insanın hakikatine dair görüşünle etkilenen bir durumdadır. İnsanın hakikati konusunda verdiği cevaba göre ölümü de o şekilde yorumlamaktadır. Örneğin mesela bir ateist ölümü yok olmak olarak biliyor. Çünkü ona göre insanın hakikati sadece bir tabii yaşamdan ibaret. İnsan bir tabiat varlığıdır. Tabiatta meydana gelir, tabiatın içerisinde oluşuyor ve insanı var eden tabiattır. Sonra bu tabiatın içerisinde var olan tabiatın etkisi altında bir süre yaşamaya devam eden, sonra da tabiatın artık onun, yani yaşamının devam ettiremeyecek duruma geldiğinde de bu insan artık tabi olarak yok oluyor. Yani tabiat içerisinde oluşuyor ve tabiat içerisinde de yok olup dağılıp tekrar tabiatın bir parçası oluyor. Bu insana ki diyor ki ölmek insan için yok olmaktır. Niçin böyle düşünüyor? Çünkü diyor ki insan, yani aslında varlığı sadece bir tabi varlıklardan ibaret biliyor. Yani tabiatın ötesinde bir varlığa inancı yok ki, kail değil ki ta insana tabiat ötesi bir yaşam farz edebilsin. Ona göre varlık ibarettir tabiattan, maddeden ve maddenin tabii halinden. Ve ne var ise burada oluşuyor. Tabiatın içerisinde oluşuyor ve yok oluyor. Bir ateist elbette böyledir. Ama eğer bir insan ateist olmazsa ve insan için ölümden sonra bir yaşam farz edebilirse, yani insanın bir ahireti olduğuna ve bir yaratanı olduğuna, daha sonra insanın bir ahiret dünyasına, ahiret boyutuna geleceğine, orada hesap kitap vereceğine inanan bir kimse ise, ona göre ise ölüm diyor ki, o zaman o insanın ruh, insanın ruhuna dair görüşüne göre biçimlenmiş oluyor. Eğer bu insanın ruhunu ve insanın hakikatini sadece yine bu tabiat içerisindeki bir takım maddelerden ki insanın bedeninde oluşuyor, asıl unsur dediğimiz, insanın bedenini oluşturan asıl unsurlardan ki başka bir şeyin parçası olmuyorlar, ondan ibaret biliyorsa, buna göre ise de ölüm nedir? Ölüm bu insanın bedenini oluşturan asıl unsurların birbirlerinden ayrışması, kopması ve tabiata dönmesi. Nihayetinde tabiatta diyor ki bu parçalar kaybolmuyor ve kıyamet günü tekrar Allah Teala bu insanın bedenini oluşturan asıl unsurları tekrar bir araya getiriyor ve onları yine ilk baştaki şekilde bir aralarında bileşim sağlıyor. Onları birbirleriyle bağlantı kurduruyor ve tekrar insan ortaya çıkmış oluyor ve insan tekrar dirilmiş oluyor ve böylece kıyamet yaşamı başlar. O halde demek ki bu insana göre ölmek, insanın bedenini oluşturan asıl unsurların bedendeki var oldukları, sahip oldukları bileşim şeklini ve düzeni kaybetmesidir. Dağılıp gitmesidir tabiat içerisinde. Tekrar dirilmesi de tekrar eski düzenin kurulmasıdır. Bu insana göre yine o bedenin bir daha Allah-u Teala o parçaları bir araya getiriyor. Yine eski düzeni kurarak insanı hayatının, yani insanın şuurunu sağlamış olur. Bu da böyle düşünüyor. Bir kısım yine mütekellimler vardı ki onlara göre insanın ruhu cisim de, ama latif cisim, insanın bedeninin içerisinde olan çok letafet ve incelik sahibi bir cisim olduğuna kail idiler. Onlara göre ise ölüm nedir? O insanın bedeninin içerisinde, letafet içerisinde bulunan, latif olan cismin insanın bedeninden ayrılması ve artık bedenden ayrılıp çıkması, bedenden çıkmasıdır. O halde bunlara göre ölüm nedir? İnsanın ruhu dedikleri o latif cismin, ki gözde görünmeyecek kadar inceliğe sahiptir, onun insanın bedeninin içerisinde dağılmış haldedir. Bütün aza ve cevarihinde vardır. Ve bu aza ve cevarihi hayatta tutuyor. Ölüm esnasında işte artık bu latif cisim bu bedenin içerisinden çıkıyor ve götürülüyor artık. Yani başka bir, hala yine bir madde, başka bir maddi boyutta saklatılıyor. İşte ölüm budur. Yani insanın ruhu olan latif cismin insanın bedeninden ayrılması. Tekrar kıyamette dirilmesi ise yine bu latif cismin insanın bu dağılan bedeninin kıyamet günü düzene kurulduktan sonra tekrar latif cismin bu bedene bir daha girmesidir, bir daha geri dönmesidir. Bu da arz edeyim ki ikinci görüş, yani kıyamete inananlardan bazı kelamcıların savunduğu görüş. Ama bir görüşteki ruh konusunda ruhun soyut bir varlık olduğuna kail idiler. Diyorlardı ki insanın ruhu madde değil, madde üstü ve mücerred olan bir varlıktır. Hala ister bedenden önce olsun, ya beden olduğu esnada meydana gelsin veya bedenin tekamülünden olursun, fark etmez. Diyorlardı ki insanın ruhu madde değil, belki aksine madde değil, peki nedir? Madde üstü bir varlıktır. Ki bu madde üstü varlık insanın bedeninle bir şekilde bir alakası, ilgisi ve bağlantısı var. Bu beden onun bir aracı konumundadır. Bedeni kullanıyor. Ama ruhun kendisi madde üstü bir varlıktır. Bunlara göre de ölüm ne olacak? Bunlara göre de ölüm budur ki, yani bu madde üstü varlık ki şimdiye kadar bedeni bir araç olarak kullanıyordu, artık bedeni araç olarak kullanamaz duruma gelmesi ve bedenden ilgisinin kesilmesi, kopması ilişkisinin, ölüm ibaret bundandır. Ölmek yerine, yani o ruh ki madde üstü bir varlık, mücerred bir varlıktır ve bedeni kullanmak durumundaydı, şimdi bedeni kullanamaz duruma geldi. Bedenden ilişkisi kesildi. Hala peki ne oldu? Beden ilişkisi berzah boyutunda, berzahı bedenle var olmaya devam etti mesela diyorlar onlar. Ki bu ruh artık bu bedenle irtibatını kopardı ve varlığın başka bir boyutu olan misal ve berzah alemine dönmüş oldu. Ve berzah alemindeki varlığıyla, bedeniyle varlığını sürdürmektedir orada. Oradaki yaşamı hala ya mutludur, mesuddur ya da azap içerisindedir. Ta kıyamete kadar ve kıyamette de tekrar bu ruhu Allah Tebareke Teala onun için inşa ettiği ve onun için, yani dünyanın bir devamı olarak kıyamete getirdiği bir bedenle onu diriltecektir. Berzah aleminden çıkarıp o bedende var edecektir ve o bedenle kıyamete getirecek diye diyorlar. O halde demek ki ölümün mahiyeti nedir? Bunun cevabı, bizim insanın hakikati nedir sorusuna verdiğimiz cevaba göre şekillenmektedir. İnsanın tabii bir varlık olarak bilsek, ölümü bu tabii varlığın yok oluşu olarak görmekteyiz. İnsanın hakikatini, bedeni oluşturan asıl unsurlar olarak görsek, ölüm bu asıl unsurların arasındaki ilişkinin kopması ve dağılmaları olarak görmekteyiz. Ruhu latif bir cisim olarak görsek, ölümü bu latif cismin bedenden çıkması olarak anlayacağız, yorumlayacağız. ruhu mücerret bir varlık olarak görsek, bu mücerret varlığın maddi olan bedenle ilişkisinin kesilmesi olarak telakki edeceğiz, diyor. Bu şekilde demek ki ölüm nedir? Buna vereceğimiz cevaplar bu şekilde birbirinden ayrışmış olmaktadır. Şimdi metni okuyalım. Metinde bu anlattıklarını inşallah beyan ediyor. Mahiyeti merk, ölümün mahiyeti, teknun 330. sayfa. Teknun danıştım ki merg sermişti mehtum hemeyi insan has. Şimdiye kadar ölümün bütün insanların kesin bir kader olarak kaderi olduğunu gördük. Bütün insanlar, yaşayan insanların tamamı ölecek. Halbayet dedi ki esasen mahiyeti merg şiş. Şimdi ölümün mahiyeti, ölüm nedir? Bunu bir bakalım, görelim. Ve ba fararesiden onçi tehabbül eder vücudu Adem'i ben ve ba fararesiden an çi tehabbül eder vücudu Adem'i ruh müdehed. Ve bakalım ki ölüm ulaşmasıyla insanın vücudunda ne gibi bir değişim meydana geliyor. Yani ölümün mahiyeti nedir? Ölüm nedir? Ölüm gelmesiyle insanda nasıl gibi bir değişim meydana geliyor. Na gofte peydas ki tefsiri ma ez mahiyeti merg kamilen bir tefsiri ma ez hakikati insan ve nefsi insanı beste gidaren. Diyor ki açıktır ki bizim ölümün mahiyetine getireceğimiz yorum tamamıyla insanın hakikati ve insanın nefsinin hakikatine dair yorumumuzu açıklamamıza bağlı bir şeydir. Biz insanın hakikatine ne gibi bir yorum getirsek, insanın nefsi konusunda ne gibi bir açıklama getirsek, ölümün mahiyetine dair açıklamamız buna bağlıdır. Bir ibareti diğer maher tarifi az insan daşta başım, la cerem bayet mergi ura niz mutenasib ve on tefsir konuyum. Diyor ki, yani başka bir tabirle, bizim insan hakkındaki ne gibi bir insana tarif getirirsek, insan için insan nasıl tarif edersek, kaçınılmaz olarak ölümü de o tarife uygun bir şekilde beyan etmek zorundayız. Buyurun efendim. Ezin ruh der nezeri maddi gerayane ki munkeri mabarayı tebiyeten ve insan ra mucudu serfen maddi midanem merk çizi cüz payane hesti insan ve nabudi mutlak onist. Bu yüzden diyor ki o insanlar ki maddecidirler ve tabiat ötesini, kıyameti, ahireti inkar ediyorlar ve insanı yalnızca bir maddi varlık olarak görüyorlar. Onlar için ölüm insanın varlığının mutlak olarak yok olması anlamına geliyor. Diyorlar ki insan tabiat içerisinde tabii bir varlıktı. Var oldu, sonra tabiat içerisinde yok oluyor. Az önceki mütekelliman İslam'ı derbari hakikati insan ihtilafı nezer darem tefsir anan ez merginiz muhtelif esin. Bu maddecileri bırakalım kenara. Hala ahirete inananları, kıyamete inananlar konusunda diyor ki burada da İslam mütekellimlerinin insan hakikati konusunda ayrı ayrı görüş sahibi olduklarına göre diyor ki onların da ölüm konusundaki görüşleri mutlaka birbirlerinden farklı olacaktır. Elif, der nezeri kesani ki nefsi insanı ra eczayı esliyi bedeni umidanem merg çizi cüz cüdayin ecza ez yektigar ne hayat bud. O kimselere göre ki insanın ruhunu diyorlar ki insanın ruhu o bedeni oluşturan asıl unsurlardan, asıl parçalardan ibarettir. Diyorlar ki bu parçalar insanın bedenini, asıl oluşturan parçalar o insanın bedenine aittir ve başka bir bedenin parçası olmaz. O korunur. Buna göre, onlara göre ölüm işte bu parçaların birbirlerinden ayrışmasıdır. Der nezerin guru ta zamanı ki peyven ve terkibi has eczayı mezbur berkarar başat Adem'i ez hayat berkudar ez. Bunlara göre o zamana kadar ki insanın oluşturan o asıl eczaların arasındaki özel bir bileşim, terkip ve bu irtibat birbirlerine olan ilişkileri madem ki bu özel bileşimleri bakidir, insanın hayatı da bakidir. İnsan sağ olarak yaşamaktadır. و با گسستن این پیوند مرگ او فرا میرسد. با اجزالار با انصرلار arasında که او بیلشیم ilişkisi özel ilişki kopmasıyla insanın ölümü de bulaşmış oluyor. همان گونه که در آینده خواهیم گفت در نظر این گروه با فرا رسیدن رستاخیز خداوند بار دیگر اجزای جدا شده را در کنار هم گرد می آورد و به این ترتیب حیات دوباره به انسان ها می باشد. Bunlara göre diyor ki gelecekte de şahit edeceğimiz, edeceğimiz gibi kıyamette ise olacak şudur ki Allah-u Teala tekrar bu birbirlerinden ilişkileri kopup dağılmış olan eczaları tekrar bir araya getirecektir. Ve onların arasındaki o irtibat tekrar kuracaktır. Ve böylece insanın ahiretteki yaşantısı başlamış olacak. İnsana ahiretteki bir hayat verilmiş olacaktır. Tabi tabi. Ruhun diyorlar ki ruh maddedir. Yani insanın bedenini oluşturan o asıl unsurlar. Bunlar Müslümandır tabi. Yani Müslümanların kelamcılarının bir kısmı böyle düşünüyor. Az edeyim ki hala Şia dünyasında böyle bir görüşte olan var mı bilmiyorum yani. Araştırmak lazım. Ama kelamcılar içerisinde var. در نظری گروه از متکلمان که نفس را جسم لطیف ساری در بدن میدانم بو گروش مثلا شیعه متکلمان arasında ne var bu ikinci görüş. Bir kısmına göre ise diyorlar ki insanın ruhu latif cisimdir ve bedende bedenin içerisinde de yayılmış olan bir latif cisimdir.
Hocam özür diliyorum. Burada böyle bir şeyle karşılaştım da felç olan kişilerde o felçli azasında ruhun çekildiği, o latif olan o ruhun, o bedenin azasından çekildiği söyleniyor. Doğru mu?
Şimdi az edeyim ki bu ruhun soyut olduğunu kabul eden, mücerret olduğunu kabul edenler insanın bedeni içerisindeki latif bir cismin de aynı zamanda olduğunu ve soyut olan mücerret ruhun ilk irtibatını bu latif cisimlerle kurmuş olduğunu ve bu latif cisimler vasıtasıyla yani mesela diyelim sinir sistemi vasıtasıyla bu bedeni idare ettiğini, bunlar da yani cismin, ruhun soyut varlık olduğunu kabul edenler de bunu kabul ediyorlar. Yolda elbette beden içerisinde bir sinir sistemi var. Bu sinir sisteminin hatta bu sinir sisteminin kendisinin diyorlar ki bu sinir sisteminden daha latif olan, yani duman şeklinde olan, ona buhari diyorlar, duman şeklinde bir latif cisim var ki hatta bu latif cismi gözle görmek biraz zordur, mümkün değil. Diyorlar ki insanın o soyut ruhu ilk bağlantısını bu latif cisimle kuruyor. Bu latif cismi kullanıyor, bunun vasıtasıyla sinir sistemiyle irtibat kuruyor. Sonra sinir sistemin vasıtasıyla insanın bedenini kontrol ediyor. Yani ruhun soyut olduğunu kabul edenler bunları inkar etmiyor. Diyor ki siz yanılıyorsunuz. Bu sizin dediğiniz bu latif cisim, ister sinir sistemi, sinir sistemin üstünde olan o dumansı şeklindeki latif cisim. Bunlar da yine ruhun araçlarıdır, ruhun kendisi değil. Aynen beden gibi. Tekin bedenin kendisi ruh değil bu. Yoğun beden ruh değil, onun içerisindeki sinir sistemi ya kan beden ruh değil, kanın içerisindeki o sinir sistemi bu yine ruh değil ve hatta onun üstünde olan dumansı şeklindeki cisim de yine ruh değil. Siz bunu yanılıyorsunuz diyorsunuz bunlar ruhtu. Bunlar ruh değil, bunlar hepsi ruhun araçlarıdır. Ama ruhun kendisi İşte o soyut varlıktır ki bunları kontrol ediyor diyorlar. Ve geçenlerde bunların niçin ruh olmayacağının deliline de işaret ettik mesela. Diyorlar ki bunların hiçbirisi mesela ilmin yeri olamaz. İlmin yeri ne? Bu yoğun bedendir. Ne sinir sistemidir, ne buhar şeklindeki olan azı deyim ki o latif cisimlerdir. Niçin olamaz? Çünkü bunların hepsi maddi varlıklardır. Ve ilim ki madde üstüdür, madde üstü olan bir varlık, maddi bir varlığa yerleşmez diyorlar. O halde diyorlar ki biz çünkü ruhun taşıdığı özelliklere ve kendisinde bulunan o yani aldığı şeyleri, kabul ettiği özelliklere baktığımızda görüyoruz ki sizin bu latif cisminiz olamaz o olsun. Çünkü bunların da hiçbirisi bu özelliklerin sahibi değil. Dolayısıyla mutlaka ruh mücerred olmalı diyorlar. Ama velhasıl bu görüşü kabul etmeyen mütekellimler de var ki diyorlar ki hayır, işte ruh bu latif cisimdir. Bu latif cismin ötesinde bir şey yoktur. Ve yani sinir sisteminde demiyorlar, sinir sisteminin üstünde olan latif cisim. Ki sinir sistemini kontrol ediyor. O da diyorlar ki insanın kanı içerisinde duman şeklinde bulunan bir cisimdir ki kanın dolaşımıyla yani kanın mesela sıcaklığından kandan kalkan bir cisimdir diyor. Kanının o hareketinde bir dumanlı şeklinde bir cisim oluşuyor. İşte bu cisim kanla beraber bütün bedenin bütün o şeylerine dağılıyor. Nereye bu gidiyorsa oraya canlıdır. O yerdeki mesela diyelim ki artık bu gidemiyor. Yani kan bunu oraya taşıyamıyor. O felci olan insanların felci olan bölümlerinde diyorlar ki işte o zaman orası da artık kan gittiğinden dolayı yani yarı hayattadır. O latif cisim tam gitmiyor diye oraya onu kontrol edemiyor. Dolayısıyla yarı bir, yarı hayat şeklinde yaşıyor. Der nezeri guruhi ez mütekellivan ki nefsira cismi latif sari der beden midane o grup mütekellimlere göre ki cism, ruhu o latif bir cismi ki bedende sirayet etmiş, bedende dağılmıştır, hareket ediyor biliyorlar. Bahruzi in cismet beden merg insan feramit diyorlar ki insanın ölümü işte bu ruh latif cismin bedenden çıkmasıyla sağlanmış oluyor. Ber esası in yedigâ hayat-ı dünyevi insan der gelu-i seriyan-ı nefsi insanı der bedenez. Bunlara göre insanın dünyadaki hayatı o latif cismin bedende yayılmasına bağlıdır, seriyanına bağlıdır. Ve her gâh nefses beden birun ayet hayat-ı dünyevi bu miz payan mi peziret. Bunlara göre işte bu beden içerisinde akıntı halinde olan bu latif cisim bedenden çıkmasıyla insanın dünya hayatı sona gelmiş oluyor. Bu görüşü savunan mütekellimler çoktur, az değil. Şia mütekellimler içerisinde de bu görüşe sahip olanlar var. Önceki görüşü bilmiyorum ama bu görüşe sahip olanlar var. Ez nezeri taraftaran-ı tecerrüdü nefs hakkati merg ibaret ez ez gati irtibat-ı nefs-i mücerred insani ba bedeni maddi ve cismani o ki der peyi on nefs ez tedbiri beden ve tesarruf der on ders mi keşed ve beden niz samanı kudra ez ders mi dehet ve mütelaşi mi şeved. Ama o diğer grup ki mesela insanın ruhunun diyorlar ki mücerred bir varlıktır, ruhun mücerred olduğunu savunanlar onlara göre diyorlar ki ölüm ibarettir. Bu mücerred ruhun insanın beden maddi ve cisme olan bedeninden irtibatının kopmasından ibarettir. Diyorlar ki bu irtibat kopmasıyla insanda ölüm gerçekleşmiş olur. Çünkü artık nefs bedeni tedbir etmekten ve kontrol etmekten, kullanmaktan el çekiyor. Artık bundan vazgeçiyor ve ruh bedenden ilişkisini kestiğinden dolayı artık beden de dağılıyor, mütelaşı oluyor, tabiata dönüyor. Dağılıp toprağa dönüyor. Ben haberin mertebik du didgah-ı ehir hakkati mergi hamana cüdayı kamil ruh nefs ez beden est. Ki diyor ki bu son iki görüşe göre ölüm nedir? Yani ruhun bedenden ayrılmasıdır. Hala ya maddedir bedenden ayrılıyor, latif beden, maddedir bedenden ayrılıyor veyahut da soyut bir varlıktır, bedenden ayrılıyor, yani bedenden ilişkisini kesiyor. Yani ruh bir cihan-ı diğer müntekilmiş, evet diyorlar ki bu ruh ki bedenden ayrılmıştır, başka bir ev, dünyaya, hala şeye göre mücerret ruh da berzek alemine. Hala mücerret olmayan ruhta da diyorlar yine götürüyorlar ruhu bir mesela diye yani bir belli yer diyorlar var mesela onun için Sur-i İsrafil'de mesela onun diyorlar insanın ruhunun saklandığı bir konum, bir yer belirliyorlar yani bir onun için. Bedeniz bir mecmu-i etsam-ı bican mi pevelle. Bu durumda beden de insanın o cansız varlıkların toplamı, onların içerisinde onlara ulaşmış oluyor, onlara kavuşmuş, onlara karışmış oluyor. Meşmul-ı kavanin hakim ben ona mi gerder, artık o cansız varlıklardaki kanunlar neyse beden üzerinde geçerli olmaya başlıyor. Hemen gona ki haimdir, in tefsir ez mergi mordu teyidi. Diyor ki, hemen gona ki haimdir, diyor ki, göreceğimiz üzere in tefsir. Bu tefsir yani ne? Ruhun bedenden ayrılması. Tefsiri, mordu teyidi Kur'an ve rivayet-i İslami ez. Bu Kur'an-ı Kerim'in de ölümle ilgili anlatımları ve hadislerdeki ölümün hakikatiyle ilgili bilgilere uyum içerisindedir. Yani Kur'an-ı Kerim'in de biz Kur'an-ı Kerim'e sorduğumuzda ölüm nedir veya hadislere dengeli açıklamalarda bir şekilde ruhun bedenden ayrılması olarak diyor. Hala bu yani ayrılmak eğer latif kişimize bedenden çıkması eğer yok soyut varlık ise irtibatının kopması şeklinde anlatılıyor bize. İnanmıyorlar yok. Onlara göre mücerret bu görüşü savunanlar, mücerret olan varlık sadece Allah'tır. Diyorlar ki varlık aleminde mücerret Allah'tır. Allah dışı her şey mücerret değil, maddedir. Yani melekleri de onlar latif cisimler olarak görüyorlar. Aynen mesela cinler gibi. Cinler latif cisimlerdir. Melekler latif cisimlerdir. İnsan ruhu latif cisimdir. Böyle diyorlar. Diyorlar ki varlık aleminde Allah'tan gayri mücerret varlık yoktur.
Peki çoğunluk mu?
Bu görüşü yok. O kadar değil. Yani bu görüşü o kadar Şia'nın büyük şahsiyetleri, büyük kelamcıları, mesela Şeyh Mufid gibi, Şeyh Tusi gibi ve yani Şia içerisinde ağırlıklı olan ruhun soyut görüşü. Ama bazı mesela şeyler, ahbariler, ahbari düşüncesine sahip olan bazıları bu şekilde yani düşünebilirler. Yani Şia'da pek kabul görmemiş bu görüş. Ama var. Azdan çoktan var. Aksam-ı merk, ölümün çeşitleri. Diyor ki ölümün çeşitleri, iki çeşit bir ölüm var. Bir, az edeyim ki yıkım, biz tercüme etse ihtiramı diyor. İhtiramı yani ben diyorum ki mesela diyelim ki yıkımsal diye tercüme edeyim mesela. Yani zamansız ölüm ki bedenin tahripten kaynaklanan ölüm. Bedenin tahribinden kaynaklanan ölüm. Mesela bir adam trafik kazası geçiriyor. Bedeni sağlamdır. Bir anda bedeni ne olur? Dağılır mesela diyelim ki. Artık o beden tahrip olduğundan dolayı ölümü olur. Bir de tabii ölüm var. Tabii ölümde ruhun olgunlaşarak artık bedene ihtiyacı kalmayışı şeklinde gelişen. Şimdi bizim ruhumuz onlar ki ruhun soyut varlık olduğunu kabul ediyorlar. Diyorlar ruh mücerretti. Niçin bu bedende ruhu yani biz diyorlar ki niçin ruhumuz şimdi bedenle beraberdir? Diyorlar ki çünkü ruh bir kemale ermesi, tekamülünü bu beden vasıtasıyla sağlamaktadır. Şimdi bu beden olmadan ruh kendi işlerini göremez. İlk başta ruh zayıftır diyorlar. Ruh duymasını, görmesini, az edeyim ki ne işi varsa bilgi toplamasını, yargılamasını, bir ruhun bütün işleri. Ruh işlerini çünkü beden olmaksızın yapamayacak durumda ilk başta. Dolayısıyla bu bedeni Allah ona veriyor ki, diyor ki bu beden bir araç olsun ruha, ruh işlerini bu araç vasıtasıyla yapsın diyorlar. Ve bu süreçte bu ruh bu bedeni kullanırken kendisi de aynı zamanda o zayıflıktan ve o acizlikten gitgide kemale doğru hareket ediyor. Ve bir aşamaya geliyor ki artık bu bedeni olmaksızın da yapması gereken yaptığı işler yapabilsin. Melekler mesela bunlar diyorlar ki mücerret varlıklar iki çeşittir. Ya tam mücerrettir yani bütün her açıdan mücerrettir. Yani hem zatı mücerrettir hem fiilinde maddeye ihtiyacı yoktur, bedene ihtiyacı yoktur. Bedene ihtiyacı olmaksızın, maddeye ihtiyacı olmaksızın işlerini gerçekleştirir. Az edeyim ki bunlar işte diyorlar meleklerdirler. Melekler bu çeşit varlıklardır. Ki hem zatları mücerrettir hem de işlerimde bedene ihtiyacı yoktur. Belki mutlak olarak maddede tasarruf etmeyi bedensiz yani bu yani kendisine verilen alan hangi güç neyse ona verilen o gücü bedene ihtiyaç olmaksızın kullanabilir. Bu maddi alemde tasarruf edebilir. Bunun kontrolünü elinde tutabilir. Allah'ın ona verdiği izin ve güç oranında. Bunlar meleklerdir. İnsanın ruhu da diyorlar melekler gibi soyut varlıktır zat itibariyle. Ama onun zayıf durumudur ki ilk başta beden olmaksızın işini yapamaz. Ne görmesini, ne duymasını, ne hareketini. Yani bilahare yapacağı işler neyse ruhun tasarrufatı. Bu bedenine olmaksızın bu işini göremez durumdadır. Dolayısıyla Allah Teala bu zayıf olan soyut varlıklara işlerini gerçekleştirmek için beden veriyor onlara. Bir beden diyor ki bu beden sizin aracınız. Bunun vasıtasıyla kendi işlerinizi yapın. Ve böylece beden sahibi oluyor. Ama bu beden esnasında sahibi olmasında da buna ruha diyor ki sen bu bedeni kullanarak aynı zamanda şey durumuna gelebilirsin, melekler konumuna gelebilirsin. Ki gitgide tekamül edeceksin, bedeni kullanarak güçleneceksin, bir aşamaya geleceksin ki artık bedene, maddi bedene ihtiyaç olmadan da kendi hem varlığını sürdüreceksin hem işlerini gerçekleştirebileceksin. O zaman ben seni bu maddi bedenden ayrılırım. Ölümün o zaman gerçekleşir. Artık aranızdaki bağı koparırım.
Çok özür dilerim. Burada bizim anladığımız kemal değil, değil mi? Bizim demek istediğimiz.
Kemal...
Yani ya, kemale ulaşmak, yani birçok şey deneyimle...
Yok yok, bu yani kemal bir yani erdem namında kemale ulaşmaktır. Bu değil. Kemale ulaşmak burada maksat budur ki bilhara bu bedene ihtiyacı olmamaktır. Bu mümkün de erdemli olmasın. Yani habis ruh olsun. Habis ruhlar da kemale ulaşıyorlar. Ama hebasette. Yani illa da mesela diyelim erdemli ruh olması, bedenden kopması için erdemli ruh olması şart değil. Yani önemli olan bu bedenine ihtiyacı kalmamasıdır. Hala ister erdemli bir ruh haline gelsin, Allah'ın sevdiği bir ruh haline gelsin ve saadetli bir ruh olsun, ya da ki yok, habis ruh olsun, kötü ruh olsun ve bedene yine ihtiyacı kalmasa ama yaptığı işlerde hebaset olsun. Öldükten sonra artık erdemle meşgul değil o. O habis ruhların da işleri de habistir. Yani öldükten sonra da, bedenden koptuktan sonra da yine uğraştıkları o hebasettir.
Hocam özür dilerim. Peki eski zamanda yaşayan insanların ömürleri çok uzundu bildiğiniz kadarıyla. 1000 küsur yıl yaşayıp biliyorlardı. Şimdi ömür daha azaldı. O zaman insanlar şimdi daha mı erken kemale ulaşıyorlar?
Demek ki yani bilahare bu düzen artık hatta bunu kabulleniyorlar yani. Yani o zaman niçin uzun ömür vardı acaba? İlla mesela diyelim ki kemale bu uzun süre mi gerekiyordu yoksa başka bir nedenden dolayı onu bilmiyoruz. Velhasıl bu görüşün sahibi budur yani. Diyor ki bu bedeni kullanarak bu ruh kemale ulaşıyor. Olgunlaşıyor. Ne açıdan olgunlaşıyor? Yani artık işlerini görmekte bedene ihtiyacı kalmaması açısından olgunlaşıyor. Olgunlaştığımda bunlar diyorlar aynen ruhun misali bir meyveye benzer ki ağaçta mesela diye bir elma düşünelim. Bu elma bu ağacın gövdesini hamken kullanır. Ki ta kullan çünkü olgunlaşıncaya kadar, tam olgunlaştığında artık bu gövdeye ihtiyacı kalmıyor. O gövdeden kopulur bu sefer. Düşüyor mesela. Artık tam olgunlaşmıştır. Ruhu da aynen böyle diyorlar. Diyorlar ki işte insanın ruhu bu bedende ilk başta hamdır, zayıftır. Bu olgunlaşınca bedeni bırakır. İşte bu bedeni bırakması, olgunlaşarak bedeni bırakması haline diyorlar ki tabii ölüm. Yani asıl.
Olgunlaşmadan bedenden ayrılan ruh ne oluyor? Kemale ulaşmadıysa gelişlerini nasıl yerine getiriyor?
Şimdi onların ki de ihtirami de ki bunlar ki olgunlaşmadı henüz bedene ihtiyaçları var. Ansızın ölüm gelip çatıyor. Onlara da cevapları budur ki diyorlar ki o ihtiramı ölümde de onların yani o anda bir defeten bir kemale ulaşma boyutları oluyor yani. İhtiramı onların elinde olmadan eceli yani muallak gelip çattığında ona ki elinde olmayan bir ölüm gerçekleşti. Kaza oldu filan oldu filan gibi veya bir hastalığa yakalandı mesela. Velhasıl bu onun da o kemale ulaşması yani artık bedenden müstağni olması hali diyorlar ki o kısa sürede o ansızın yani birkaç saniyede birkaç dakika içerisinde sağlanmış oluyor. Onu artık yani bu şekilde yorum getiriyorlar. Velhasıl diyorlar ki ölüm iki çeşittir. Bir yani tabii olmayan ölüm, tabii olan ölüm diyorlar ki ruhun kemale ererek, olgunlaşarak gerçekleşen ölüm. Ki bedene artık ihtiyacı kalmıyor, kendisi bedenden vazgeçiyor. Bir diğeri ise bedenin elinde olmayarak o aracının bozulmasından dolayı bedeni terk etmek zorunda kalan. Aracını artık kendisi istiyor ki onu saklasın. Ona ihtiyacı var ama araç artık kullanamaz duruma geliyor. Buna da ihtirami yani az edeyim ki tahripten kaynaklanan ölüm. Mesela bu dipnotta burada bir şiir diye buna işaret ediyor ki can azmi seferken can ruh sefer etme kaste etti. Gofte merum. Dedim ki gitme. Gofte çikunem hane firumiyaya. Ne yapayım? Ev yıkılıyor. Yani ben bu evden çıkmak zorundayım. Artık bu evi kullanamazım. Üstüme yıkılıyor. İşte bu nedir? Bu şiirde bu tahripten ihtiramı denilen tahripten kaynaklanan ölüme işaret etmektir. Diğer şeyde ise bu dipnotta Mevlana bu şiiri de yine ben bu dipnotta okuyalım burayı. Mevlana diyor ki İn cihan hemçün derektes ey kiram. Bu dünya aynen bir ağaçtır. Ağaç gibidir. Ey azizler. Ma ber uçun meyve hayi nimham. Bizler de bu dünyada o bu ağacın ham, yarı ham meyveleri gibiyiz. Sert yeret hamha merşahra, o meyvelerin hamları çok sıkı tutunar o ağacın budaklarından. Zan ki der hami neşayet kahra, çünkü ham meyvenin o saraya gitmeye liyakati yok. Çünkü gör kendisinin saraya götürülmeye liyakati yok diye sıkı sıkı o daldan tutunuyor. Çün bepoht ve geçt şirin leb gezan, o zaman ki olgunlaştı ve dudak ısıracak kadar bir tatlılığa ulaştığında sus giret şahara bedezon, o dalı artık çok sus yani yavaşça tutar ki hemen düşer yani oradan kopar düşer. Bu aslında hem Mevlana bu şiirinde hem ölümü, tabii ölümü bize burada tasvir etmiş, hem de az edeyim ki ahlakı bir ders vermiş burada. Gerçekten çok güzel bir ahlakı ders. Dünyaya bu kadar sıkı sarılanlar kimlerdir? Olgun olmayan insanlardır. Kamil olmayan insanın hedefinde fakat dünya var. Dünyayı ya ihlettum alelerz. Yere çakılmış, dünyaya çakılmış, böyle dört elle tutmuş dünyayı. Ama olgun insanın nazarında dünya hiçbir değer taşımıyor. Dolayısıyla hiç dünyaya itinası yok. Sus, çok sus dünyaya bir tutunuyor. Zoraki bir tutunma, bakışta dünyaya. Yani bu da ahlakıdır. Yani biz eğer dünya bizim gözümüzde çok aziz ise demek ki hamız. Hamlığımızdan kaynaklanıyor. Ama eğer olgunlaşırsak o zaman hamlıktan çıktığımızda dünya artık bizim gözümüzde o kadar aziz değil. Dünyaya zoraki bir tutunmayla tutunacağız dünyaya. Bakışımız zoraki olacak. Asıl bakışımız dünya ötesi, Hak Teala'ya olacak. Bu şekilde demek ki ölüm iki çeşitli olduğunu ben beyan etmiş oldum. Biz vaktimizde galiba artık şey olmuş oldum, okuyamayacak duruma geldik diyesi. Velhasıl demek ki iki çeşitli ölümümüz var. Bir, tahripten, bedenin tahribinden kaynaklanan ölüm. Bir de arz edeyim ki tabii ölüm ki ruhun olgunlaşarak bedene ihtiyacı kalmamasından dolayı olan ölüm Ki diyor ki işte öyle bir Müslüman. İnşallah tatil beni daha sonra yapalım. Sen de Allah'a muhammed olayım.